Bismillahirrahmanirrahim. İyi günler kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Tefekkür Ufku programına daha hoş geldiniz. Bendeniz Hidayet Erdoğan. Saygıdeğer Hocam Ebubekir Sifir'le Tefekkür Ufku programında akıl ve vahiy ilişkisini konuşuyoruz. Geçtiğimiz programlarda bayağı bu çerçeveyi de heva konularına girdik. Akıllı insan kimdir? Akıllı kime denir? Kim mantıklıdır? Kim akılsız? Bu konular üzerine durduk. Ve hocam en son şöyle bir çerçeve çizdi. O çerçeve içinden gidiyordu. Vaktimiz el vermedi. Bugün inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Vacibi, mümkini ve muhali bilmeyen akıllı olamaz. Akıllı dediğimiz zaman vacip nedir? Mümkün nedir? Muhal nedir? Bunu bilmesi gerekir. Dedi ve vacibi izah ederken de dinin korunmasını zaruri kıldığı 5 şey var. Aklın korunması, dinin korunması, neslin korunması,
canın korunması,
malın korunması. Bunlar bilinmesi vacip olan, bunlar vacip olan şeyler. Bunlarla ilgili izahta hocam en son aklın korunması ve neslin korunması üzerine duruyordunuz. Bunları bilen bir akıl adaletli olur. Bunları bilmezse zalim olur, hevasına doğru gider diye çerçeve çizmiştik. Buyurun hocam.
Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, mümkünü bilmek, vacibi bilmek, muhali bilmek, dolayısıyla bunun açılımlarını bilmek, üzerinde dururken vacip dedik, sizin de özetlediğiniz gibi oradan zaruriyat, haciyat, tahsiniyat sınıflandırmasına geldik. Oradan işte zaruriyatın 5 kategorisini zikrediyorduk. Bir iki örnek vermiştik. Çok daha fazla isterseniz bu detaylara girmeyelim. Çünkü mümkün ve muhal de var.
Evet hocam.
Yani biz buradan vacibin açılımı bu.
Evet hocam. Ama kısa böyle örneklerle şey yaparsak hocam hem seyircilerimiz örnekleri daha netleşir hocam. Buyurun. Yani temessül etmesi açısından örneklemek güzel oluyor hocam. Öyle tepkiler alıyoruz.
Şimdi dinin korunması kişinin Cenab-ı Hakk'ın muradı istikametinde bir hayat yaşayabilmesi, emrolundukları ve nehyolunduklarına riayet ederek bir hayat yaşayabilmesi için insanın bu alanda önünün açık olması lazım. Yani dini mükellefiyetlerini yaşarken insanın günaha düşmemesi ve bid'ata düşmemesi. Evet. Bunun kamu otoritesi tarafından bunun tedbirinin alınmış olması lazım. Burada sadece yani günahlara değil, aynı zamanda bid'atlara da kapının kapatılmış olması lazım ki dinin tam anlamıyla korunması, muhafazası ortaya çıkmış olsun. Efendim, canın korunması, burada da kişinin yaratılış maksadına uygun, kendi bireysel hayatını yaşarken yaratılış maksadına uygun yaşaması ve başkalarının da bu anlamdaki sınırına tecavüz etmemesi lazım. Şimdi bunu söylerken hemen aklımıza temel bir şey geliyor, çağrışım olarak. Evet. Belki bizi dinleyenlerin de aklına geliyordur. Onu da bir tasrih edelim. Şimdi biz bunu söylerken temel insan hak ve özgürlükleri kavramı akla geliyor.
Evet.
İşte insanın canı kutsaldır, dokunulmazdır, malı kutsaldır, dokunulmazdır. Bunlar doğuştan gelir, devredilemez vesaire. Biz bunu kastetmiyoruz. Yani can emniyeti derken o zaruriyat içerisinde korunması gereken 5 unsur içerisinde canın korunması derken bunun da sınırları var. Yani siz diyelim ki Avrupa'da suçsuz yere bir adamı öldürdünüz. Çarptırılacağınız ceza en fazla müebbet hapistir.
Evet.
İslam bunu kabul etmiyor. Yani evet bu adamın canını koruyacaksınız ama bu eğer başka birinin canına kastetmişse o zaman işte bu ilkenin bir istisnası ortaya çıkıyor.
Evet.
Bu da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarafından pek çok hadiste dile getirilmiş. Yani insanın hayatı mükerremdir, korunmalıdır. İstisnaları var. Bir, işte adam öldürmüşse ona kısasen öldürülür. Bu adalet gereğidir. İslami adalet gereğidir. İki, bu adam devlete karşı ayaklanmış mesela. İsyan etmiş. Öldürülür. Efendim işte başka istisnaları da var bunun. Dolayısıyla temel insan hakları kavramıyla bunu birbirine karıştırmayalım.
Zaten hocam bir konudaki hani verilen cezanın boyutu o konuya verdiğimiz önemi de ortaya koyar.
Elbette.
Yani mesela bir insana ne kadar önem veriyoruz? O kadar önem veriyoruz ki onu ortadan kaldıranı ortadan kaldırırız.
Evet, yani tabii, bu aslında tabii.
Yani
tabii.
Ceza varsa bir cezanın ağırlığı o konuya verilen önemi de ortaya koyar.
Suç yani. Ceza dengesi yani tabii, denge, bu evet, işte evet. Hukuk felsefesinde tartışılan bir şey bu malum. Siz adam öldüren birisini onun canına kıymayı doğru bulmuyorsunuz. O bir insan diyorsunuz. Ben onun canına kıyamam ama o bir cana kıymış. Birilerini mağdur etmiş. Canına kıydığı insanın yakınları var, akrabası var, eşi dostu var, ailesi var, çoluk çocuğu var. Bunların bir sürüsü mağdur olmuş. Siz diyorsunuz ki yok ben bunu öldüren adamın canına kıyamam. O işte bir insan hakkıdır, yaşamalıdır. Vesaire. Yani hukuk felsefesi içerisinde bu suç ceza dengesi evet. Tartışılır. Dolayısıyla İslam açısından da tartışılır.
Yani bu aklın vacibi bilmesi. Evet hocam.
Evet.
Canın korunması da vaciptendir yani. Evet hocam.
İstisnalarını, bunun sınırlarını da gene vahiy çizer. Sonra malın korunması.
Evet.
Önemli bir şeydir. Bunun çerçevesi de çok önemlidir Hidayet Bey. Yani İslam fıkhı
evet
bu çerçeveyi belirlerken işte hırsızlık, gasp veya haksız kazanç veya sömürü bütün bunların kapısını kapatmıştır. Yani bu alanda mesela düşünün ki alışveriş yapıyorsunuz. İki kişi birbiriyle alışveriş yapıyor. Alan razı, satan razı. Ama alışverişin içinde bir karanlık nokta var. Bir kör nokta var, belirlenmemiş bir nokta var. O ya evet. Alıcıya ya satıcıya zarar verecek.
Evet.
Fıkıhta buna karar deniyor malum.
Karar. Evet.
Eğer bu varsa alıcı da satıcı da razı olsa bile bu satış fasittir. O kararın ortadan kaldırılması
lazım. Fesadın düzeltilmesi lazım.
Tabii. Evet.
Sahiye dönmesi için.
Evet. Evet. Şimdi dolayısıyla alan razı, satan razı kardeşim.
Sana ne dedi?
Sana diyemeyiz. Hayır. Burada malın korunması esas. Dolayısıyla malın sahibinin menfaatinin korunması esas. Bakın. İkincisi.
Hep adalete gidiyor hocam. Hepsi.
Hiç şüphesiz. Hiç şüphesiz.
Evet.
Yani bir çocuk, bir genç babasının malını çalsa.
Evet.
Hırsızlık yapsa yani. O malda el kesilme cezasına yeterli olsa kıymet olarak, maddi kıymet olarak. O çocuğun eli kesilir mi?
Kesilmez.
Kesilmez. Neden? Çünkü babasının malında onun da bir payı var.
Evet. Şüphe var yani orada.
Şüphe var. Evet. Ortaklar birbirinin malını çalsa yine aynı şekilde.
Aynı. Yahut, hadlerde şüphe var. Zaten hocam hadler kolay kolay uygulanamıyor
evet,
yani.
Evet.
Ama tam ceza şeyi açısından çok önemli yani. Caydırıcılık açısından çok önemli yani.
Tabii koruma altında, mahfaza altında olmayan bir mal çalınsa o ceza uygulanır.
Uygulanmaz.
Malın koruması
yok. Hırzı yok yani.
Tabii.
Evet. Koruması yok. Evet.
Dolayısıyla bütün bunları bir araya getirdiğimizde burada da yani başka hukuk sistemlerinin işleyişiyle, pratiğiyle veya kavramlarıyla
evet.
Karıştırmamak lazım. Kendine özgü bir sistemden bahsediyor.
Canın korunmasının da kendine özgü evet hocam.
Malın korunması, canın korunması, efendim neslin korunması, aklın korunması.
Dinin korunması.
Dinin korunması. Bunların hepsi bu zaruriyet kapsamı içerisine girer. Bunları yani alakadar imkan yapabildiğiniz ölçüde insanın dünyadaki huzurunu, saadetini, toplumdaki uyumu, ahengi temin etmiş olursunuz. Yani ben bunu şuna şöyle bir örnekle açıklamayı zaman zaman tercih ediyorum. Yani eskiden kurmalı saatler vardı.
Evet.
Bu kurmalı saati bir saatçiden gidip aldığınız zaman saatçi size der ki bunu 24 saatte bir kur. Siz onu aklınıza estiğinde kursanız.
Bozulur yani.
Ya ileri gider ya geri kalır. Mutlaka onun ayarında bir düzensizlik olur. O ayarı etkiler bu.
Evet.
Saatçiye götürüp gösterdiğinizde der ki ben sana dedim ki bunu 24 saatte bir kere kur. Sen aklını estiğinde bunu kurmuşsun kardeşim. Bunun fıtratıyla oynamışsın yani.
Evet.
Şimdi dolayısıyla insanın da sağlıklı işleyebilmesi, insan hayatının düzenli, istikrarlı, uyumlu, ahenkli olabilmesi için o fıtratı ona yerleştiren Cenab-ı Hakk'ın aynı zamanda onun etrafına çizdiği hududa da riayet ederek yaşaması lazım. Tilke hududullah fela ta'teduha. Bunlar Allah'ın çizdiği sınırlar, bunları aşmayın. Aşarsanız anarşi başlar, terör başlar, problem başlar, isyan başlar, çatışma başlar. İşte bugün gördüğümüz şey bu. Bunu temin etmediğiniz zaman neler olacağını bugün Batı'da gördüğümüz örnekler çok net ortaya koyuyor. Hani çok böyle gelişmiş refah toplumları falan diyoruz. En küçük bir ekonomik kriz olduğunda marketleri yağmalıyorlar.
Evet hocam.
Bunun istisnası yok.
Hocam işte Suriye'den gelen muhacir kardeşlerimizin kaç tanesini alabildi Avrupa? Niçin alamıyor?
Evet.
Korkuyor yani ciddi manada. İşte İngiltere buraya geliyor çünkü hep muhacirlerle alakalı yani. Elhamdülillah şu anda Türkiye'mizde sadece buraya gelenlerden hocam doğum oranlarına geçen.
Evet.
300 bin kişi doğmuş Türkiye'de.
Maşallah.
Yani bu kadar bir şey var. Rahat elhamdülillah kapılarımızı açıyoruz. Mesela diğer yerlerde bakıyoruz. Ayrı yerlere yerleştirmeye çalışıyorlar.
Tabii. Ya o biz izole
ediyorlar. Bozmayın yani.
İzole ediyorlar.
Elhamdülillah kapılarımızı açtık. Bir mümin aklı inşallah bunu gerektirir. Cenab-ı Hak da bunun bereketini veriyor inşallah.
İnşallah yani. Tabii ki.
Evet. Korkuyorlar yani Avrupa işte kendi düzeninden korkuyor. Sistem kaldırmıyor demek yani.
Yani o kültür de kaldırmıyor. Evet. Sadece bu ekonomik boyutlu değil.
Tabii, kültür kaldırmıyor.
İnsanlar kabul etmiyor. Kültür kaldırmıyor bunu. Yani.
Onun zihniyeti, o akıl tabii. Dedi ki hocam. Evet. Demek o öğretilen akıl onların tabii. Aklıyla bu şey değil yani. Doğru
olmuyor.
Bir şey değil.
Olmuyor işte 16. yüzyılda İspanya'da Yahudilere zulmediyorlardı. Onları aldık getirdik biz.
İzmir'e yerleştirdik.
Tabii kendi topraklarımıza. Yerleştirdik. Kabul ettik, getirdik, yerleştirdik. Bunun örnekleri çok fazla gerçekten. Ya yani burada ortaya çıkan manzara şu. Temelde insana, varlığa, günaha, sevaba, doğruya, yanlışa bakışınız hangi çerçevede, hangi eksende belirlenmişse o istikamette bir hayat kuruyorsunuz. Bu ya heva üzerine kuruluyor ya akıl üzerine kuruluyor.
Demek ki akıl üzerine kurulduğu zaman hocam adaletle birlikte de merhamet mi tezahür ediyor? Yani?
Pek çok şey tezahür ediyor.
Evet,
yani insanlar arasındaki ilişkiyi, insanın diğer canlılarla ilişkisini, tabiatla ilişkisini o zeminde kuruyorsunuz. Daha evvel de pek çok kereler bundan bahsetmiştik. Yani insanın mükellefiyetlerini konuşurken işte hukukullah, hukukul ibad, hukukun nefs diye tasnif etmiştik. Dolayısıyla o çerçeveye baktığınız zaman siz hayatın merkezine insanı, insanın hevasını koymuyorsunuz. Orada hayatın merkezinde ilahi emir ve yasaklar var.
Evet, vacibi bilmek yani. Evet.
Tabii. Onun neticesi, onun hasılası var. Evet, dolayısıyla o vacibi bilme aşamasının, o kategorinin uzanımları böyle.
Uzun, evet.
Bir de muhali bilme var.
Evet.
Ha tabii bu vacibi bilmenin içerisinde onu da söyleyelim. O dinin muhafazası özellikle, dinin muhafazası, neslin muhafazası, aklın muhafazası bunların önemli açılımları var. Yani kullandığınız gıdaya, efendim yaşadığınız ortama, kullandığınız eşyaya kadar tereddüt eden bir şeydir bu.
Yani her şeye tereddüt ediyoruz.
Tabii aklın korunması diyoruz mesela. Geçen gün bir mail gelmiş böyle anonim mailler olur bazen.
Evet hocam.
Sizin de posta kutunuza düşer. Kadınlar arasında kadın hastalıklarının artması, rahim kanserlerinin artması vesaire, işte doğurganlık oranının azalması, bütün bunlar da bu son zamanlarda ortaya çıkan bir kısım petlerin etkisi olduğu tespit edilmiş. Şimdi düşünün buradan insanın kullandığı genetiği değiştirilmiş organizmalar, GDO'lu ürünlere kadar, soluduğumuz havaya kadar, ne bileyim işte işlem görmüş gıdalar kullanıyoruz bunlara kadar.
Evet.
Hatta çocukların kullandığı böyle üzerine baskı yapılmış tişörtler. Evet. Özellikle bebeklerin, çocukların. Bunların sağlığa zararları mesela. Ta buralara kadar giden bir şeydir bu.
Can sağlığı, mal sağlığı.
Tabii. Tabii hocam. Yani dolayısıyla orada bütün bunlar garanti altına alınmış demektir. İnsanın akıl sağlığıyla, ruh sağlığıyla, beden sağlığıyla ilgili, çevrenin korunmasıyla ilgili her ne varsa o kapsamdadır. Bunlar hep o zaruriyet kapsamı
içinde. Çok geniş bir şey yani.
Tabii ki.
Mesela hocam bir insan farzlarını yapamasa yani sistem gereği, onun dinin korunmasını engellemiş oluyor.
Tabii orada bir arıza var demek.
Adam gidiyor cuma namazını evinde kıl diyor yani mesela. Böyle ben evde kılarım diyor yani. Sen de evde kıl diyor.
Evet.
Yani cuma namazının evde kılınmayacağını bilmiyor yani mesela.
Evet.
O, mesela cuma namazının yasaklandığı bir iş yeri düşündü hocam. Yani orada dinin korunması iptal edilmiş oluyor.
Ya bir ara bu memlekette biz başörtülü kadın sokakta başörtülü gezmesin aşamasına gelmiştik, hatırlayın.
Evet.
Sokak kamusal alandır. Dolayısıyla burada başörtüsüne yer yoktur noktasına kadar bu toplumu gerdiler.
Dinin korunması değil mi hocam?
Tabii.
Dinin korunması.
Yani hadi mahkemeyi anladık, okulu anladık, devlet dairesini anladık. Bir kadın başörtüsüyle devlet dairesine gidemiyor iş yaptırmak üzere yani.
Hadi anladık yani. Değil
mi? Orada çalışmasın tamam.
Tamam.
Peki. Ama peki başörtülü kadının devlet dairesinde işi oluyor, muamelesi oluyor, gidip yaptırması. Hayır. Başını açacak orada.
Kamusal.
Neden?
Alan.
Çünkü kamusal alan. Buraya kadar geldi mesele.
Hevasına tabi olanların dini aklı ne yapıyor hocam?
Evet.
Berhava
evet,
ediyor. Tabii. Aklı ortadan kaldırıyor.
Evet.
Aklı kaldırınca da tabi. Evet hocam.
Maalesef. Evet, vaktimiz nasıl?
3 dakikamız var hocam.
3 dakikamız
birinci
var.
Birinci bölümün bitmesine şöyle bir...
Bu zaruriyet alanını o zaman bir toparlayalım şöyle. Dinin, aklın, neslin, malın, canın korunması dedik.
Evet.
Burada bir noktaya daha temas edelim. Bir evvelki programda değinmiş geçmiştik. Dinin din dışı etkilere ve etkenlere karşı korunması kadar... Tırnak içinde din içi arızalara karşı korunması da gerekir.
Hurafeler demiştiniz hocam.
Hurafeler, bid'atler, yanlış inanışlar, hatalı uygulamalar, bunlara karşı da tedbirler alınması gerekir.
Evet,
yani
evet.
Çünkü bunlar da kişinin din algısını bozan, ona olumsuz tesir eden şeyler arasındadır yani.
Belki dinle ilim sahası, medreseler, okullar bugün
evet.
Doğru bir şekilde çalışması bu kapsamda.
Bu kapsamda.
Bu kapsamda. Evet.
Ya bunun tedbirini almak toplumun, dolayısıyla devletin vazifesidir. İslami ilkeler etrafında düşünecek olursak.
Evet.
Şimdi ulema kişiyi küfre düşüren haller ve sözlerle ilgili pek çok çalışma
evet.
yapmış malum.
Elfaz-ı küfür bahsi.
Evet. Şimdi bunlar arasında başta Allah Teala ile ilgili inancımız, Allah inancımız olmak üzere Amentü'nün bütün esaslarıyla ilgili kesin, net, alabildiğine açık tasrihatın olması lazım. Yani Allah inancına dokunan bir arıza, olumsuz etki eden bir arıza kişinin baştan ayağa bütün Müslümanlığını etkileyeceği için
evet.
bu anlamda tedbirlerin alınması lazım. Bu şu anlama gelmiyor. Yani benim inandığım gibi inanırsan inan, yoksa sana hayat hakkı tanımam. Yani Müslümanların birbiriyle ilişkisi evet. bağlamında söylüyorum. Bunu kastetmiyoruz. Kastettiğimiz şudur. Mehmet Akif merhum Almanya'ya gitmiş.
Evet.
Efendim orada işte bir sokaktan geçerken köpekler saldırmış üstüne. Eğilmiş yerden taş alacak, kaldırım taşları, Arnavut kaldırımı filan. Ya demiş, burada köpekleri salmış, taşları bağlamışlar. Köpekleri salıp taşları bağlamayacaksınız yani.
Tamam.
Dolayısıyla her şey ölçüsünde, dengesinde olacak.
Evet,
İlmi meseleler ilmi mahfillerde oturulsun, konuşulsun, tartışılsın, münazara, müzakere yapılsın. Buna olmasın demiyoruz. Ama bu orada kalsın. Bunu halka indirirseniz tarih içinde gördüğümüz, bugün de görmekte olduğumuz çatışmalar çıkar ortaya. Bunları halkı bunlarla daha doğrusu muhatap etmeyeceksiniz. Halk, sahabe-i kiram neye inanıyorsa ona inanacak. Ona inanmakla kurtulacağını bilecek ve öyle bir hayat yaşayacak. Dolayısıyla farklı düşünenin gırtlağını sıkalım, boynunu vuralım.
O değil yani.
Demiyoruz. Toplumu şu noktada aydınlatmamız lazım, bilinçlendirmemiz lazım. öyle bid'at inançlar olur ki ucu küfre kadar gider. Allah korusun. Bu noktada dikkatli olun. Anladım. Yani bütün akaid kitaplarında, akaid metinlerinde gördüğümüz bir şey var. İmam Gazali merhumun da felsefecileri tekfir ettiği o üç nokta.
Evet.
Bunlardan birisi bugün çok yaygın. Allah Teala geleceği bilir mi bilmez mi?
Evet.
Bunu biz kitaplarımızda Allah cüz'iyatı bilir mi bilmez mi tartılması şeklinde görüyoruz kelam kitaplarımızda. İşte bu odur. Yani böyle bir adam, buna inanan bir adam,
evet,
kendi şahsi hayatında doğru düzgün takva sahibi bir hayat bile yaşasa, bir kısım hadis alimleri böyle adamların hadisini kabul etmemişler.
Evet.
Bu demişler bid'atı küfre varan bir adamdır. Dolayısıyla bunun hadisini ben kabul etmem. İhtilaflı bir mesele. Bazı usulü hadis alimleri
kabul etmişler.
Bir kısım hadislerini bunların kabul etmişler. Bid'atıyla alakalı olmayacak, şöyle olacak, böyle olacak diye tafsilatı var. Ama bu bid'ata karşı toplumu uyarmak lazım. Bu son derece önemli bir şey.
Hocam şimdi de muhali biraz üzerine duralım. Muhali bilmek nedir?
Evet, hocam, buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi toplumda çoğu zaman muhal dendiği zaman biz buna imkansız kelimesiyle belki karşılayabiliriz. Muhal dendiği zaman çoğu zaman toplumda görülmemiş, duyulmamış şey kastedilir.
Evet.
Muhal bu değil. Aklen olması, vuku bulması, kabul edilmesi mümkün olmayan şey demek. İmkansız şey demek.
Aklen mümkün değil.
Aklen mümkün değil. Akıl bunu reddeder.
Evet.
Nasıl bir şey? Mesela bir bütün, bir bütün parçalarından büyüktür. Kendisini oluşturan parçalardan büyüktür.
Evet.
Yani dört birden büyüktür, ikiden büyüktür, üçten büyüktür.
Evet, yani yarım çeyrekten büyüktür.
Evet. Evet. Ya bir kimse dese ki yok çeyrek yarımdan büyüktür, bu muhaldir.
Evet. Evet.
Bu imkansızdır, bu olmaz. Muhal derken bunu kastediyoruz.
Aklın en temel kuralları yani, evet.
Şimdi bu mesele niye önemlidir bizim için? Şu noktada önemlidir. Pek çok ehli sünnet vel cemaat inancına dahil pek çok şey bugün pek çok gerekçeyle reddediliyor.
Hmm.
Bu gerekçelerden birisi de böyle şey olmaz. Bu akla aykırıdır. Dır. Gerekçelerden
birisi bu.
Birisi budur. Yani işte bir kısım hukubata ait, ceza hukukuna ait bir kısım hükümler. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin mugayyebata ilişkin haberleri, geçmişten haberleri, gelecekten haberleri.
Mucizeler.
Mucizeler. Bunlar mümkün değildir. Böyle şey olmaz. Akıl bunu kabul etmez. Peki o zaman soralım, bunlar muhal midir yoksa mümkün midir?
Evet.
Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin Cenab-ı Hak'tan vahiy alan bir peygamber olarak,
evet,
gelecekten ya da geçmişten haberler vermesi mümkün midir, muhal midir?
Mümkündür.
Mümkündür. Akıl bunu reddetmez. Muhaldir derseniz size sorarlar neden muhaldir?
Evet. O zaman Kur'an-ı Kerim de muhaldir demek lazım.
Yani muhal derken siz bunun akli gerekçelerini tartışma dışı biçimde ortaya koymuş olmanız ya da koyabiliyor olmanız lazım. Ki muhal diyesiniz buna. Yani 4-2'den küçük olamaz kadar kesin bir şey olması lazım bunun.
Susturmanız lazım, ispat etmeniz lazım. Evet.
Ya bedihi gerçekler bunlar.
Evet hocam.
Şimdi böyle baktığınızda bir peygamberin elinde bir mucize tahakkuk tezahür edebilir mi, edemez mi?
Edebilir.
Edebilir. Muhal değil bu. Mümkündür. Yani Cenab-ı Hak aklen düşünecek olursak, yani vaki midir değil midir bunu konuşmuyoruz bakın. Bu türlü meselelerde karıştırılan bir şey de budur. İmkan ile vuku birbirine karıştırılır. Biz bir ara Türkiye'deki akademik hadisçilerin kendi aralarında kurduğu bir WhatsApp grubu vardı. Bir ara oraya ben de üye oldum, sonra ayrıldım oradan. Orada bir tartışma konusu geçti. Bir hadis profesörüyle aramızda. Mehdi'nin zuhuru meselesini müzakere ediyorduk o grupta WhatsApp üzerinden.
Evet. Bütün bir Mehdi'lik konuları hep buraya dayanıyor.
Evet, evet, tabii. O profesör demişti ki biz şimdiye kadar bu meselenin hep imkanını konuştuk. Bir de vukuunu konuşmamız lazım. Ben şaşırdım. Dedim ki yani vuku bulduğu iddia edilmeyen bir meselenin vukuunu nasıl tartışacağız? Vuku nerede tartışılır?
Olduktan sonra.
Tabii. Olduktan sonra birileri iddia eder bu oldu. Birileri de iddia eder olmadı. O zaman tartışırsınız. Vuku bunun yani olmuş mudur olmamış mıdır?
Vuku bir şeyin olması.
Evet.
Evet, imkanı olabilmesi.
Olabilitesi, evet.
Evet hocam.
Şimdi dolayısıyla orada dedim bak bir usul hatası, mantık hatası yapıyorsunuz. Mehdi'nin ortaya çıktığını henüz kimse iddia etmiyor. En azından biz böyle düşünüyoruz. Bir kısım sahtekarlar, bir kısım işgüzarlar ben Mehdi'yim der, bir başkasını Mehdi ilan eder. Bunu konuşmuyoruz. Biz hadislerde ifade buyurulan ahir zamanda ortaya çıkacağı haber verilen Mehdi'yi konuşuyoruz. Bunun vukuunu nasıl tartışacağız? Olsa olsa bunun imkanını tartışırsınız.
Başka bir şey değil.
Ortaya çıktığı iddia edilmemiş ki vukuunu tartışalım.
Çıkabilir mi, çıkamaz mı?
Tabii bunu
çıkabilir.
Konuşuyoruz.
Evet.
Dolayısıyla bu ta akademik camiye kadar giden bir şeydir yani. İmkan ve vuku.
Evet,
şimdi
yani.
Bunu da birbirine karıştırmayalım. Hani mucize veya mugayyebata ilişkin haberler konusundan geldik buraya. Şimdi bunu tartışırken şöyle mukabele edenler olabilir. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Evet. Peygamber'e mucize verilmiş mi, verilmemiş mi? Bu vukudur. Biz imkanı konuşuyoruz henüz.
Evet.
İmkanı halledelim. Ondan sonra vuku aşamasında Kur'an'a bakalım, sünnete bakalım, siyere bakalım. Nereye istiyorsanız oraya bakalım. Ama önce imkanı konuşalım.
Evet.
İmkan safhasında peygamberlere mucize verilebilir mi, verilemez mi?
Evet, soru gayet basit.
Verilebilir.
Verilebilir.
Akıl bunu mani olmaz, engellemez, men etmez. Peygamberlere diğer insanların gösteremeyeceği olağanüstülükler gösterme imkanı verilebilir mi, verilemez mi?
Verilebilir mi?
Verilebilir.
Verilebilir. Evet.
Hatta sadece peygamberlere değil, diğer insanlara da verilebilir mi, verilemez mi?
Verilebilir.
Akıl bunu men etmez.
Evet.
Efendim, o halde bu meseleyi konuşurken imkan akli olarak konuşulur, vuku nakli olarak konuşulur.
Olmuş bir şey üzerinden
evet.
Fikir üretmek, vuku konuşmak.
İmkan akli verilerle değerlendirilmesi gereken bir aşamadır.
Evet.
Vukuyla ilgili de habere ihtiyacımız var.
Nakile ihtiyacımız.
Nakle ihtiyacımız var. Evet. Dolayısıyla şimdi bunu da oturup konuşalım. Eğer aklen mümkünse o zaman vaki olduğuna dair bizde ilim hasıl edecek kuvvette bir nakil, bir rivayet var mı?
Ona bakacağız.
Ona bakacağız. Dolayısıyla muhal ve mümkün meselesini konuşurken de mutlaka ayağımızı bu şeye basmamız lazım.
Bu münazaralarda hocam tartışmalarda bu çok önemli bir konu,
evet.
Yani gerçekten. Yani önce bu temelleri koymayan bir akıl doğruyu bulamaz o zaman.
Bulamaz.
Yani.
İki kişi de konuşurken anlaşamaz.
Anlaşamazsın. Yani. Ortak bir noktada oluşamaz yani.
Evet. Hocam. Evet. Dolayısıyla imkan meselesini konuşurken muhal ile mümkini birbirinden ayıran
evet.
Kıstasları ortaya koymamız lazım. Bu kıstaslarla
nedir
ilgili...
Nedir hocam onlar muhal ile mümkün?
Ben şimdi onları size buradan başlıklar halinde özetleyeyim inşallah. Burada şu ilkelere dikkat etmemiz lazım Hidayet Bey.
Evet hocam. Muhal ile...
Mümkini birbirinden mümkün. Ayıracak şeyler... Ya aklı kullanma kılavuzu diyelim buna. Böyle bir yazı yazmıştım ben evet, bir tarihte.
Aklı kullanma kılavuzu.
Evet. Bir, aklın bir şeyi anlayamaması, yani bir insanın bir şeyi anlayamaması, o şeyin batıl olduğuna, yok olduğuna, muhal olduğuna delil sayılmaz. Biz anlayamıyor olabiliriz. Mevcut bilgi birikimimiz, tecrübemiz buna yeterli gelmez.
Ama mümkün mü? Ona bakacağız.
Tabii, ona bakacağız. Dolayısıyla... Hani bir şey duyduğumuzda, bir meseleyle karşılaştığımızda bunu hemen reddetmeyelim. Belki biz anlamıyoruz.
Kendimizden şüphe etmek ya.
Yani en azından ihtiyatlı davranmak, ihtiyatlı konuşmak. Ben bunu anlamıyorum demek yani.
Hocam insanın kendini mutlak belirleyici olarak kabul etmesi biraz şirke doğru yol alıyor gibi.
Elbette
hocam.
Yani, tabii işte hevanın evet, ilahlaşması bu.
Yani insanın kendini mutlak belirleyici ve mutlak bilirim.
Tabii tabii.
Evet. Ben bilirim yani ben sağlam evet. Suca olarak iyi bir sucayım. İyi bir her şeyi değerlendirebilirim tabii demesi. Yani bir hevasına değil mi tabi olmasının bir işareti.
Ben anlamıyorum
kendine
bunu.
Kendine şüphe etmesi tabii lazım. Anlamadığım bir şey olabilir evet, diyebilmesi tabii lazım. Evet hocam.
Yani şu anda gitsek mesela, daha önce de konuşmuştuk zannediyorum, Afrika'nın ortasında yaşayan bir yerli kabilesine desek ki ya insanoğlu öyle bir cihaz icat etti ki sen burada duruyorsun, işte buradan 3-5 hafta uzaktaki bir kabile reisiyle buradan oraya haberleşiyorsun. Sen onu görüyorsun, o seni görüyor, sesini duyuyorsun. Böyle bir cihaz var elinde taşıyorsun. Tabii. Ya böyle şey olur mu der ya. Onun bu tepkisi o şeyi aklına, tecrübesine, bilgi birikimine sığdıramaması, onunla örtüştürememesidir. Onun bunu reddetmesi ne kadar acayipse, ne kadar yanlışsa, bizim diyelim ki mucizeleri reddetmemiz de bu kadar aynen yanlıştır. Yani. Evet. İkincisi, bir şeyin varlığı mümkünse, yani akıl onun varlığını reddetmiyorsa, birinci bölümde konuştuğumuz şey, onun vukuyla ilgili konuşabilmek için elimizde bir nakli delilin olması lazım.
Evet.
Yani akıl bir şeyin imkanını reddetmiyorsa, peygamberlere mucize verilebilir mesela. Evet. Akıl bunu reddetmez. Verilmiş midir? Bu sorunun cevabı nakle bağlı.
Nakil var mıdır? Onu soracağız.
Tamam. Elimizde sağlam, bizde bilgi, ilim hasıl eden bir nakli veri varsa tamam diyeceğiz. Bu vardır. Demek ki varmış. Efendim?
Nakil olmayan hocam mümkünlerden de bir örnek versek mesela. Hani nakil, mümkün ama nakil
yani
yok.
Yani Allah Teala ne diyelim, her topluma, her zaman diliminde peygamber göndermiştir. Kıyamete kadar da gönderebilir.
Mümkün.
Şimdi akıl bunu reddetmez.
Evet.
Yani ta Hazreti Adem'den itibaren Allah Teala her coğrafyaya, her şehre, her vilayete bir peygamber göndermiş olabilir. Efendimiz bugün son peygamber olmayabilir. Efendimiz'den sonra da peygamber gelebilir. Akıl bunu reddetmez yani.
Evet.
Saf akli düşünecek olursak, konuyla ilgili elimizde hiç ayet, vahiy, sünnet hiçbir şey yoksa, evet, bunu kendi aramızda konuşacağımız zaman, konuştuğumuz zaman deriz ki ya bu mümkündür. Yani Efendimiz'den sonra peygamber gelmemesine aklen bir mani yok.
İnsan olarak düşündüğün zaman
tabii, mümkündür. Aklen bir mani yok. Buna nakli bilgi elimizde mevcut olduğu için imkansız diyoruz.
Niye? Çünkü nakilde son peygamber, peygamberimiz.
Tabii kesin evet, delil var elimizde. Nakil var. Yani imkanını kabul ediyoruz, vukuunu reddediyoruz.
Evet.
Vaki olamaz diyoruz çünkü elimizde nakil var.
Evet.
Evet. Bir başka husus, az önce verdiğimiz şeye bağlı olarak, müstahil ya da muhal başka bir şeydir. Teknik tabiriyle müstebat başka bir şeydir. Yani biz onu anlayamıyoruz. Aklımıza biraz aykırı geliyor. Müstebat.
Uzak geliyor yani.
Akla uzak.
Akla uzak geliyor.
Akla uzak. Bu başka bir şey.
Ama muhal değil yani.
Muhal değil. İnkar etmek doğru değil. Bundan 500 sene, 300 sene evvel insanlara deseydiniz ki ya insanoğlu Mars'a gidecek.
Evet.
Derdik ya bu muhal.
Uçağı tarif etsene. Uçağı
yani insanoğlu bir demirden kocaman bir şeyin içine binecek. O onu alacak, götürecek, havalanacak bilmem kaç ton ağırlığında. Diyor ki ya bu ağırlıktaki bir şey nasıl havalanır, havada nasıl kalır, nasıl gider?
Evet, muhal değil ama
müstebat.
Müstebat uzak yani. Evet.
Akla uzak ama muhal değil. Bir şeyin varlığı duyu organlarıyla algılanabilmesine bağlı değildir.
Evet.
Yani işte çok sorarlar ruh, akıl. Akıl diyoruz ya mesela.
Evet hocam.
Aklın var mı var, nerede? Bilmiyoruz.
Evet.
Ruhum var mı var, nerede?
Bilmiyoruz.
Evet. Bizim bilmiyor oluşumuz, duyu organlarıyla daha doğrusu onu idrak edemiyor oluşumuz, onun var olmadığına delil değildir.
Evet.
Dolayısıyla yegane bilgi kaynağı duyu organları değildir. Daha evvel de muhtelif vesileler söyledik. Doğru haber, sadık haber, vahiy. Ondan sonra his, müşahede, tecrübe, evet, ve selim akıl,
evet,
bizim bilgi kaynaklarımız. Evet. Efendim, sırf nakli bir veriyle bilinen, rivayetle ya da ayetle bilinen bir meselenin varlığına akli delil istenmez.
Evet.
Yani biz Ehl-i Sünnet ve Cemaat olarak iman ediyoruz ki cennette müminler Cenab-ı Hakk'ı görecek.
Evet.
Nakli veriyle sabit bu. Biz bu konuda akli delil istemeyiz. Akli delile başvuracak olursak bu nakli delille çatışır.
Evet.
Nasıl çatışır?
Nasıl çatışır hocam? Evet.
Şimdi bunu Mutezile ile Müşebbihe Mücessime dediğimiz taifenin çatışmasında çok net bir şekilde görüyoruz. Mutezile diyor ki bir şeyin görülebilir olması için, görülmesi için daha doğrusu bir kısım şartlar lazım.
Evet.
İşte o bizim görüş açımızın içinde olacak, belli bir yönde olacak. Biz onu ihata edebileceğiz. İşte bulunduğu ortam aydınlık
yani
olacak.
Yani görmeyi tarif ediyor yani.
Evet. Görmenin fizik imkanlarını koyuyor ortaya. Diyor ki Cenab-ı Hak bir yönde bulunamaz. O bir mekanda değildir.
Evet.
Efendime söyleyeyim. Onun varlığı böyle üç boyutlu değildir. Eni, boyu, derinliği, cüssesi, kitlesi. Evet. Cenab-ı Hak için bunlar söylenemez. Dolayısıyla görülemez. Bu akli bir çıkarımdır.
Evet.
Ama biz bu akli çıkarımın ahirette parantez içine alınacağını biliyoruz. Çünkü konuyla ilgili mütevatir nakiller var.
Mümkün.
Dolayısıyla nakli bir verinin bize varlığını haber verdiği bir şey, o nakli veri kesinse, akli veri esas alınarak reddedilmemelidir.
Evet.
Biz bunu daha evvel hatırlarsanız akıl nakil çatışmasında dörtlü bir şey yapmıştık, söylemiştik. Evet, evet. O çerçevede akli veri zanni ise, nakli veri kat'i ise, nakli veri kabul edilir, akli veri tevil evet. edilir demiştik. İşte burada da böyle bir şey söz konusu. Dolayısıyla eğer bizde ilim hasıl eden nakil varsa orada akli çıkarımla bunu reddetmemeliyiz.
Evet.
Efendim, bazen birbirine sık karıştırılan bir şey var. Onu da söyleyelim burada. Delil ile nazir birbirinden farklı şeylerdir.
Delil ve nazir.
Evet.
Delil nedir, nazir nedir hocam?
Evet. Şimdi delil bizi davamızı ispata götüren şeydir.
Evet.
Kesin kat'i biçimde davamızı ispata götüren şeydir. Nazir ise benzerdir. Yani bir şeyle başka bir şey arasında bir benzerlik ilişkisi kurarız. Evet. O onun naziridir. Delili değildir aslında. Mesela birisi bize dese ki falan ülkede 10 kilometre uzunluğunda bir sandviç yapmışlar. Bir festivalde böyle çok uzun bir sandviç yapmışlar. Şimdi biz bunu ya böyle bir şey pek görülmüş duyulmuş bir şey değil.
Atıyorsun falan mı deriz?
Böyle mi demek lazım? Yoksa onun varlığına delil mi istemek lazım? Şimdi ya bu görülmüş şey değildir dersek nazirden hareket ediyoruz. Ona benzer bir şey daha evvel biz görmedik, duymadık. Dolayısıyla bunu delil kabul ettik. Şu ana kadar olmadıysa veya biz görmediysek demek ki böyle bir şey olamaz.
Şeyin naziri yoksa yoktur diyemeyiz.
Diyemeyiz, evet. Onun varlığına
delil istiyoruz.
Delil istiyoruz. İstememiz lazım daha doğrusu. Dolayısıyla mesela Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette, Yasin suresinde, başka ayetlerde, başka surelerde insanın ahirette sorgulanırken dili susturulacak, azaları konuşacak.
Evet.
Şimdi aklen baktığınız zaman ya bu görülmüş şey midir diyoruz. Hayır, buna görülmüş şey midir diye itiraz edilmez.
Evet.
Buna delil istenir. Delil varsa
kabul edilir.
Tamam denir.
Mümkün mü mümkün?
Mümkün mü mümkün?
Bir dakikamız var hocam.
Hemen evet. toparlıyorum zaten.
Belki devamını da
ve nihayet son madde, bir konudaki akli ve nakli veriler çatıştığında daha evvel de pek çok kereler söylediğimiz o dörtlü şey yapılır.
Evet.
Kat'i midir, zanni midir? Ona göre bir tercih yapılır aralarında.
Evet.
Onun detayını daha belki programlarda söylemiştik.
Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, Bir Tefekkür Ufku programının daha sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.